Ayrım 23, sayfa 372, 17. bölüm. Miller'ın görmediği parlak bir gün doğuşundan sonra sabah göğü gene bulutlarla örtülmüştü. Ağaçların altındaki kar ışıl ışıl ediyor, dağlarda rüzgar uğulduyordu. Şehirden çıkar çıkmaz Romberg ormanını meydana getiren ağaç denizinde kaybolan yol yukarı doğru uzanıyordu. Sabah duası için bir saat önce Königstein Kilisesi'ne gitmiş olan erkenci bir ziyaretçi, arabasının açtığı paralel tekerlek izlerinden başka el değmiş bir yer yoktu bu kardan halı üzerinde. Miller Glashütte'ne ayrılan bir yan yola girdi. Feldberg Dağı'nın yamacından dolandı ve işaret levhasındaki yazıdan Schmitten kasabasına gittiği belirtilmiş olan başka bir yola geçti. Rüzgar dağların yamaçlarındaki çamlarda uluyor, bu uluma karla kaplı dallar arasında yükselen ağaç gövdelerinde bir haykırış halini alıyordu. O zamana kadar Miller hiç düşünmek zahmetine katlanmamıştı. Ama eski Alman kabileleri bir zamanlar yığınlar halinde bu çam ve kayın okyanuslarının arasından geçirilerek René Cesar'ın huzuruna getirilmişlerdi. Daha sonra Hristiyanlığı kabul eden bu kabileler umutsuzluk içinde gündüzleri barış prensine sadece lafta kalan bir bağlılık göstermişler, geceleri de eski kuvvet, kudret ve şehvet tanrılarının hayaliyle yaşamışlardı. İşte Hitler'in sihirli bir şekilde tutuşturduğu eski atalara duyulan bu özlem, feryat eden ağaç okyanusları tanrılarının karanlıktaki bu tapınmalarıydı. Miller 20 dakika daha dikkatli bir şekilde yol aldıktan sonra haritayı bir daha gözden geçirdi ve özel bir malikanenin girişini aramaya başladı. Bulduğu giriş çelik bir sürgüyle tutturulmuş genişçe bir kapıydı. Kapının bir yanında da özel mülktür, girilmez yazılı bir levha vardı. Miller motoru stop etmeden arabadan indi ve kapıyı içeri doğru açtı. Sonra malikanenin otomobil yolunda ilerlemeye başladı. Kar hiç ezilmemişti ve bu tabakanın altında sadece donmuş kum olduğu için Miller arabayı birinci viteste sürüyordu. 200 metre kadar ilerledikten sonra yolun sağında üstünde yarım ton kadar kar olan bir dalın koca bir meşe ağacından kopmuş olduğunu gördü. Dalın bazı çubukları otomobil yolunun üstüne kadar uzanmıştı. Bu çubuklar yol kenarındaki ince siyah bir direği de yolun üstüne devirmişti. Miller arabadan inip direği ve çubukları kenara çekeceğine ağır ağır yoluna devam etti. Önce ön tekerlekler, sonra da arka tekerlekler direkle çubukların üstünden açtı. Bu engeli geçen Miller arabayı eve doğru sürdü ve içinde önü çakıl döşeli bir evle bahçe olan bir açıklığa çıktı. Bahçe kapısının önünde arabayı durdurdu. Otomobilden indi ve bahçeden geçerek evin zilini çaldı. Miller arabasından indiği sırada Klaus Winzer de kararını vermiş olarak kurt adama telefon açtı. Spor bir arabanın muhtemel bir benzin deposu patlaması sonucu Osnabrück güneyinde otobanda parçalandığı haberinin kendisine ulaşması gereken zamanın üzerinden çok saatler geçmiş olması dolayısıyla Odessa şefi ters ve sinirliydi. Telefonun öbür başındaki adamı dinledikçe bu hali büsbütün arttı ve sonunda patladı. ''Ne yaptın ne?'' ''Bu dala, güvenilmemesi gereken ahmak beyinsiz. Bu klasör kurtarılmazsa başına gelecekleri biliyor musun sen?'' Kurt adamın son sözleri üzerine Osnabrück'teki evinin çalışma odasında alıcıyı yerine bırakan Klaus Winzer çalışma masasının başına geçti. Oldukça sakin bir hali vardı. İlki savaş sırasındaki çalışmalarının gölde yok edilmesi, ikincisi de 1948'de kağıt para varlığının sıfıra inmesi gibi kendisine iki büyük oyun oynamış olan hayat, şimdi de onu üçüncü oyunuyla karşı karşıya bırakmıştı. Masanın alt gözünden eski fakat işe yarar bir Luger tabanca çıkararak namluyu ağzına soktu ve ateş etti. Kafasını parçalayan mermi sahte değildi. Kurt adam dehşete yakın bir korkuyla ses gelmeyen telefona baktı. Klaus Winzer eliyle kendilerine pasaport sağlamış olanları düşündü. Bunlar yakalandıkları takdirde tutuklanıp yargılanmaları kaçınılmaz olan kimselerdi. Klaus dosyasının ortaya çıkması, aranan SS'ler konusuna karşı gittikçe artan bir soğukluk içindeki halkı uyaracak, bir yargılamalar çamuruna yol açacak, SS avlama kuruluşlarını yeniden harekete geçirecekti. Durum dehşet vericiydi. Bununla birlikte öncelik tanınması gereken kimse, Winzer'den elde edilen listedekilerden biri olduğunu bildiği Rochman idi. 3 kez Frankfurt bölgesinin numarasını, 3 kez de dağdaki evin özel numarasını çevirdi. Fakat her seferinde de bağlantı kurulamayacağını belirten işaretleri aldı. Sonunda santralı istedi. Kendisine verilen karşılık hatta bir bozukluk olması ihtimaliydi. Sonunda Osnabrück'teki Hohenzollern Oteli'ni buldu ve tam çıkmak üzereyken Mackensen'i yakaladı. Birkaç cümleyle katile son felaketi anlattı ve Rochman'ın nerede olduğunu bildirdi. Anlaşıldığına göre bomba bir iş görmedi dedi. Mümkün olduğu kadar hızlı yol al, arabanı görünürlerde bırakma ve Rochman'ın yanından ayrılma. Orada Oscar adında bir de fedai var. Eğer Miller elindeki dosyayla polise giderse hepimiz hapı yutarız. Ama böyle yapmaz da Rochman'ın oraya gelirse onu canlı olarak ele geçir ve konuştur. Ölmeden önce bu kağıtları ne yaptığını bilmemiz gerek. Mackensen telefon kulübesinde karayolu haritasına baktı ve mesafeyi hesapladı. Öğleden sonra saat 1'de orada olurum dedi. Zilin ikinci çalınışında kapı açıldı ve holden doğru sıcak bir hava dalgası geldi. Karşısında duran adam çalışma odasından çıkmış olmalıydı. Miller holün solunda kapısı açık bir oda görüyordu. Varlıklı bir hayat sürmek bir zamanların zayıf SS subayını şişmanlatmıştı. Ya içkiden ya da köy havasından yüzü kanlanmış ve şakakları ağarmıştı. Büyük varlığa sahip çevreye yakın sınıfın refah içinde orta yaşlı sağlıklı bir temsilcisiydi. Ayrıntılardaki değişikliklere rağmen yüz Tauber'in gördüğü ve tarif ettiği yüzün aynıydı. Hiçbir heyecan göstermeden Miller'ı dikkatle süzdükten sonra ''Efendim'' dedi. Miller'in lafa başlaması için 10 saniye geçti. Söylemeyi tasarladığı şeyleri unutmuştu. Sonunda ''Adım Miller'' dedi. ''Sen de Rochman'sın.'' Bu iki adın söylenmesi karşısındaki adamın gözlerinde bir hareket belirmesine sebep oldu. Fakat kendine olan hakimiyeti adalelerinde herhangi bir kımıldamayı önledi. Böyle bir kimseyi tanımıyorum. Bu sakin görünüşün ardındaki SS subayının kafası korkunç bir hızla çalışıyordu. Müşkül durumlarda verdiği kararlarla 1945'ten beri birçok vartalardan sıyrılmayı becermişti. Miller adını çok iyi biliyordu ve haftalarca önce kurt adamla yaptığı konuşmayı hatırlamıştı. İlk aklına gelen kapıyı Miller'in yüzüne kapamak oldu. Fakat bu isteğini önledi. Miller evde yalnız mısın diye sordu. Rochman yalan söylemedi. Evet. Çalışma odana gidelim. Rochman direnmedi. İçinde olduğu durum Miller'i evde tutmaya ve zaman kazanmaya zorluyordu onu. Öyle ki... Geri döndü ve hol boyunca yürüdü. Miller içeri girip kapıyı kapattı ve Rochman'ın peşinden çalışma odasına girdi. Ses geçmesini önleyecek biçimde yapılmış kapıyı örttü. Ocağında kütüklerin yandığı rahat bir odaydı burası. Rochman odanın ortasında durup Miller'e döndü. Miller karın burada mı diye sordu. Rochman olumsuz anlamda başını salladı. Hafta sonunu akrabalarının yanında geçirmeye gitti. Bu da doğruydu. Kadına bir akşam önce telefon gelmiş ve ikinci arabayı alarak gitmişti. Öbür araba garajda tamirdeydi. Kadın o akşam dönecekti. Rochman'ın adını etmediği fakat kafasını asıl uğraştıran, telefonun çalışmadığını haber vermek üzere, yarım saat önce bisikletle kasabaya inmiş olan iri yarı, kafası usturayla kazınmış muhafız şoförü Oscar'dı. O dönünceye kadar Miller'i oyalaması gerektiğini biliyordu. Miller'e döndüğü zaman genç muhabirin sağ elinde namlusu kendisine dönük otomatiği gördü. Müthiş korktu fakat gürültüye getirerek korkusunu belli etmedi. ''Kendi evimde beni silahla tehdit mi ediyorsun?'' Miller başıyla çalışma masasının üstündeki telefonu göstererek ''Polisi çağırsana'' dedi. Rochman kımıldamadı. Miller ''Bakıyorum hala biraz topallıyorsun'' dedi. ''Ortopedik ayakkabı sakatlığı adam akıllı gizliyor ama tam değil.'' Yani Rimini kampındaki ameliyatta kesilen parmakları demek istiyorum. Avusturya'da tarlalarda dolaşırken donmuştu parmakların değil mi? Rochman'ın gözleri hafifçe kısıldı fakat bir şey söylemedi. Gördün mü Bay Müdür, polis gelirse tanır seni. Yüz aynı yüz. Göğüsteki mermi yarasının izi, sol koltuğunda da muhakkak yok etmeye çalıştığın ordu SS'lerinin kan grubu dövmesi. Yine de polis çağırmak istiyor musun? Rochman uzun bir soluk koyuvererek ciğerlerindeki havayı boşalttı. ''Öf, benden ne istiyorsun Miller?'' ''Muhabir otur'' dedi. ''Masanın başında değil, seni gözaltına tutabileceğim şu koltuğa otur. Ellerini de koltuğun kenarlarına daya. Beni ateş etmek zorunda bırakma. İnan ki seve seve yaparım bunu.'' Rochman gözlerini tabancadan ayırmadan koltuğa oturdu. Miller de onun karşısında çalışma masasının kenarına ilişti. ''Şimdi konuşalım'' dedi. Ne hakkında? Riga hakkında. Orada boğazladığın 80 bin kadın, erkek ve çocuk hakkında. Miller'in tabancayı kullanmaya niyeti olmadığını gören Rochman toparlanmaya başladı. Yüzüne biraz renk geldi. Bakışlarını genç adamın yüzüne kaldırdı. Yalan bu dedi. Hiçbir zaman 80 bin kişi öldürülmedi Riga'da. 70 bin, 60 bin mi? Öldürdüğün insanların gerçek sayısının önemi var mı sence? Rochman heyecanla, aslında mesele bu dedi. Önemi yok. Ne o zaman önemi vardı ne de şimdi var. Beni neden kovaladığını bilmiyorum delikanlı. Ama tahmin ediyorum. Muhakkak ki birisi seni savaş cinayetleri filan gibi bir takım tumturaklı sözlerle doldurdu. Saçma şey bunlar, tamamıyla saçma. Kaç yaşındasın sen?
29.
Öyleyse askerlik görevini yaptın.
Evet, savaş sonrası ordusunun ilk kura eratından biri de bendim. 2 yıl askerlik yaptım.
Askerlik nedir bilirsin o zaman. Bir askere emirler verilir, o da bu emirleri yerine getirir. Verilen emrin doğru mu yanlış mı olduğunu düşünmez. Bunu benim kadar sen de bilirsin. Benim bütün yaptığım verilen emirleri yerine getirmek oldu.
Miller sakin bir ifadeyle, her şeyden önce şunu kafana sok ki sen asker değildin dedi, cellattın sen. Daha açık bir deyimle katildin, yığın katiliydin. O bakımdan kendini askerle kıyaslama.
Rochman içtenlikle, saçma dedi, hepsi saçma bunların. Biz de ötekiler gibi askerdik, biz de onlar gibi buyruklara uyuyorduk. Siz genç Almanlar da öylesiniz. Sadece o zamanlar bunun nasıl olduğunu anlamak istemiyorsunuz.
Anlat da öğrenelim.
Savunmasını yaparken öne doğru eğilmiş olan Rochman, ani tehlikenin geçtiğini görmenin rahatlığı içinde ardına yaslandı. Nasıl mıydı? Dünyaya hükmetmek gibi bir şeydi bu. Çünkü biz o zamanlar dünyaya hükmettik. Biz Almanlar. Üstümüze gönderilen her orduyu yendik. Yıllarca bizi biz zavallı Almanları ezmişlerdi. Bizim büyük bir ulus olduğumuzu onlara, evet onların hepsine göstermemiz gerekliydi. Siz gençler bugün Alman olmaktan duyulan gururun ne olduğunu bilmezsiniz. İnsanın içinde bir ateş yakar bu. Davullar vurur, bandolar çalar, bayraklar dalgalanır ve tüm bir ulus bir kişinin ardında toplanırken dünyanın ulaşamayacağımız köşesi yoktu bizim için. Bu büyüklüktür genç Miller. Sizin kuşağın tanımadı ve hiçbir zaman da tanımayacağı bir büyüklüktür bu. Ve biz SS'ler de seçme adamlardık, hala da öyleyiz. Elbette şimdi önce müttefikler, sonra da ellerinin hamuruyla erkeklerin işine burunlarını sokan Bond'daki koca karılar bizim peşimizdeler. Elbette bizi ezmek istiyorlar. Çünkü bizim temsil ettiğimiz ve hala da etmekte olduğumuz Almanya'nın büyüklüğünü ezmek istiyorlar. Birkaç kampta geçen ve aklı başında bir dünyanın çoktan unutması gereken şeyler hakkında bir yığın budalaca şeyler söylüyorlar. Biz Alman yaşantısının her bölümüne burnunu sokmuş ve bizi de içinde bulundukları çamura çekmiş olan Yahudi çirkefini Avrupa'nın yüzünden temizlemek istediğimiz için avazları çıktığı kadar bağırıyorlar. İnan bana, mecburduk bunu yapmaya. Eğer Allah'ın belası İngilizler ve anadan doğma budala Amerikalılar o koca burunlarını işin içine sokmasalardı, dünyaya hükmetmek hakkımızdı. Hakkımız ve kaderimizdi Miller. Kan ve ideal bakımından saf bir Almanya'nın ve Alman halkının kurulmasını hedef tutan büyük planda küçük bir oyundu bu. Her şeyi bir yana itip bu konuda yalnız beni hedef alabilirsin. Ama biz seninle aynı yandayız delikanlı. Aramızda bir kuşak var ama gene de aynı yandayız. Çünkü biz Almanız. Dünyanın en büyük ulusuyuz. Ve sen bu konuda vereceğin kararın bir zamanlar Almanya'nın ulaştığı, bir gün yine ulaşacağı büyüklük, tam bir birleşme, bizim hepimizin Alman akının birleşmesi konusunda vereceğin kararın birkaç sefil Yahudi'ye bir zamanlar yapılmış olan şeylerden etkilenmesine razı olacak mısın? Yanlış yola sürüklenmiş zavallı genç budala, aynı yanda olduğumuzu, sen ve ben aynı yanda, aynı insanlar olduğumuzu, aynı kaderde birleştiğimizi görmüyor musun?
Tabancaya rağmen kalktı ve masayla pencere arasındaki halının üstünde bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı.
Büyüklüğümüzden bir örnek mi istiyorsun? Bugünkü Almanya'ya bak. Bu Almanya 1945'te yerle bir edilmiş, doğuda barbarların, batıda budalaların yağmasına bırakılmıştı. Bir de şimdi gör, Almanya yeniden yükseliyor. Bizim verebileceğimiz gerekli disiplinden yoksun olmakla birlikte, endüstri ve ekonomik gücü her gün biraz daha artarak ağır ağır fakat güvenle yükseliyor.
Askerlik gücü de bir gün müttefiklerin 1945'teki etkilerinin son izleri de kaybolduktan sonra gene eski haline gelecek. Bu biraz zamana ve yeni bir lidere bağlı. Ama idealler ve ihtişam, evet ihtişam da eski haline gelecek. Bunu yeniden sağlayacak olan nedir biliyor musun? Ben sana söyleyeyim delikanlı, ben sana söyleyeyim. Disiplin ve yönetim. Sert bir disiplin. Ne kadar sert olursa o kadar iyidir. Ve yönetim, bizim yönetimimiz. Cesaretten sonra sahibi bulunduğumuz en büyük meziyetimiz. Çünkü nasıl yöneticiler olduğumuzu gösterdik biz. Bunlara bak, görüyor musun bunları? Bu ev, bu malikane, Ruhr'daki fabrika, benimki ve benimki gibi onlarca, yüzlerce, binlerce fabrika her gün kudret ve kuvvet saçıyor. Tekerleğin her dönüşüyle Almanya'yı bir kez daha güçlü kılmak için bu kudret ve kuvvete yeni bir güç ekleniyor. Bunları kim yaptı sanıyorsun? Birkaç sefil Yahudi için saçma sapan bir yığın laf gevelemekle boşuna zaman harcayanlar mı yaptı sanıyorsun? İyi namuslu yurtsever Alman askerlerini öldürmeye çalışan korkaklar ve hainler mi yaptı sanıyorsun? Biz yaptık bunları. Almanya'ya bu refahı biz geri getirdik. Biz 20-30 yıl önceki kimseler, aynı kimseler. Pencereden dönüp ışıl ışıl eden gözlerle Miller'a baktı. Aynı zamanda bir aşağı bir yukarı dolaştığı halının yürüdüğü en uzak noktasıyla ocağın yanındaki ateş karıştırma demiri arasındaki mesafeyi ölçtü. Miller onun bakışlarını fark etmişti. Roşman konuşmasını sürdürdü. Sonra senin ideal ve endişelerinle dolu genç kuşağın bir temsilcisi olarak sen buraya geliyor ve tabancayı göğsüme dayıyorsun. Neden? Almanya için, kendi yurdun, kendi insanların için ideal sahibi olmuyorsun. Buraya beni vurmaya gelirken Alman halkını temsil ettiğini sanıyorsun değil mi? Alman halkı bunu mu istiyor sanıyorsun? Miller başını iki yanına salladı. Hayır, öyle sanmıyorum. Gördün mü? Eğer polise haber verip beni teslim edersen belki yargılarlar. Belki diyorum, çünkü bu kadar zaman geçtikten, tanıklar sağa sola dağıldıktan ya da öldükten sonra bu bile kesin değil. Onun için tabancanı cebine sok ve evine dön. Dön ve o günlerin gerçek tarihini oku. Almanya'nın o zamanki büyüklüğünü ve bugünkü refahının temelinin benim gibi yurtsever Almanlara dayandığını öğren. Miller bu uzun sert sözler boyunca hiç konuşmamış, halıda bir aşağı bir yukarı dolaşarak onu eski ideale dönüştürme yollarını arayan adamı şaşkınlıkla ve gittikçe artan bir tiksintiyle incelemişti. Milyonlarca insanın boğazlanması pahasına şan ve şeref peşinde koşmak için bir gerek duymayan ve istemeyen, kendi tanıdıklarıyla daha milyonlarca insan hakkında yüzlerce binlerce şey söylemek istemiş fakat bir türlü kelimeler ağzından çıkmamıştı. Aslında gerektiği zaman hep böyle olur. O yüzden Roşman susuncaya kadar oturup ona bakmıştı sadece. Kısa bir sessizlikten sonra Miller sordu. Tauber adında kimseyi tanıyor musun? Kim? Salomon Tauber. O da Almandı, Yahudi. Başından sonuna kadar Riga'daydı. Roşman omuz silkti. Hatırlayamadım. Çok zaman geçti. Kimmiş? Miller, otur dedi ve bir daha kalkma. Roşman sabırsızlıkla omuzlarını silkerek gidip koltuğa oturdu. Miller'in ona ateş etmeyeceğine dair gittikçe artan inancı içinde genç muhabir kendisini kimliği belirsiz, uzun süre önce ölmüş olması gereken bir Yahudi ile uğraştırmadan önce bir punduna getirip onu nasıl alaşağı edebileceğini düşünüyordu. Tauber geçen yıl 22 Kasım'da Hamburg'da öldü. Kendisini gazla zehirledi. Dinliyor musun?
Evet, eğer dinlemem gerekiyorsa.
Tauber geride anılarını bıraktı. Kendi öyküsünün bir açıklaması bu. Başına gelenler sen ve başkalarının Riga'da ve başka yerlerde ona yaptıkları. Ama özellikle Riga'da. Her şeye rağmen ölmemiş, Hamburg'a gelmiş. 18 yıl daha yaşamış. Senin hayatta olduğuna ve mahkemeye çıkarılmayacağına kanaat getirinceye kadar. Bu anılar bende. Seni bugün burada yeni adın altında bulmamın başlangıcını bu anılar oluşturdu.
Roşman, bir ölünün anıları delil olamaz diye omurdandı.
Mahkeme için olamaz ama bana yeter.
Sen buraya gerçekten ölü bir Yahudinin anıları yüzünden mi beni sorguya çekmeye geldin?
Hayır, hiç de bunun için değil. Anılardaki bir sayfayı okumanı istediğim için. Miller anıların belirli bir sayfasını açtı, dosyayı Roşman'ın kucağına doğru uzattı. Al dedi, oku yüksek sesle. Roşman o sayfayı okumaya başladı. Tauber'in meşe yapraklı kahramanlık nişanı taşıyan atsız bir Alman subayının Roşman tarafından öldürülüşünü anlattığı sayfaydı bu.
Roşman sonuna kadar sayfayı okuduktan sonra başını kaldırdı ve bir anlam çıkaramamanın şaşkınlığı içinde ''Ne olmuş peki?'' dedi. ''Adam bana yumruk attı. Buyruklara karşı geldi. Tutukluları geri götürmek için bu gemiye el koymam gerekiyordu.''
Miller Roşman'ın kucağına bir fotoğraf attı. ''Öldürdüğün adam bu mu?''
Roşman fotoğrafa bakıp omuz silkti.
''Ne bileyim, aradan 20 yıl geçti.''
Miller horozu kaldırıp tabancayı Roşman'ın yüzüne tuttu.
''Bu mu?''
Roşman yeniden fotoğrafa baktı.
''Evet o, ne olacak?''
''Benim babam da o.'' Roşman'ın yüzündeki kan birdenbire çekildi. Ağzı açık kaldı. Bakışları yüzünün 50 santim ötesindeki tabancayla bu tabancayı hiç oynatmadan tutan ele kaydı.
''Tanrım!'' diye soludu. ''Yahudiler için gelmedin buraya demek.''
''Hayır, onlar için üzgünüm ama bu kadar değil.''
Ama bu anılardan nasıl çıkarıyorsun o adamın baban olduğunu? Ben onun adını bilmiyordum. Anıları yazan Yahudi bilmiyordu. Sen nereden biliyorsun?
Miller, babam 11 Ekim 1944 günü Ostland'da öldürüldü dedi. 20 yıl bütün bildiğim bundan ibaret kaldı. Sonra anıları okudum. Aynı gün aynı yerdi burası. Anılarda sözü edilen adamla babamın rütbeleri aynıydı. Üstelik gene anılarda sözü edilen adam gibi babamın da savaş alanlarının en büyük kahramanlık ödülü olan meşe yapraklı kahramanlık nişanı vardı. Bu nişanı alanlar pek çok değildi. Yüzbaşılar arasındaysa ancak birkaç taneydi. Aynı gün aynı bölgede birbirlerinin eşi özellikleri olan iki subayın ölmesi milyonda bir ihtimaldir.
Roşman konunun hiçbir biçimde tartışılamayacağı bir adamın karşısında olduğunu anlamıştı. Hipnotize edilmiş gibi tabancaya baktı.
''Beni öldüreceksin.'' dedi. ''Ama bunu böylesine soğukkanlılıkla yapmamalısın. Yapmaman gerek. Lütfen Miller, ölmek istemiyorum.''
Miller öne doğru eğilip konuştu.
''Beni dinle iğrenç köpek. Midem bulanana kadar seni, senin saçma sapan sözlerini dinledim.'' ''Burada mı ölmen yoksa ömrünün sonuna kadar bir hapishanede mi çürümen gerektiğine kararımı verinceye kadar şimdi sen beni dinleyeceksin.''
''İğrenç, Allah'ın belası bir soğukkanlılıkla sen ve senin gibilerinin yurtsever Almanlar olduğunuzu söyledin.''
''Ne olduğunuzu söyleyeyim ben sana. Sen ve senin gibiler bu memleketin tarihinde içinde bulundukları çirkeften iktidara yükseltilmiş en iğrenç fırsatçılardınız.''
Ve gene bu memleketin tarihinde görülmemiş biçimde yurdumu 12 yıl içinde pisliklerinizle lekelediniz. Yaptıklarınız bütün bir uygarlık alemini bezdirdi, isyan ettirdi. Ve benim kuşağıma ömrümüz boyunca birlikte sürüyeceğimiz bir utanç mirası bıraktı. Yaşadığınız sürece Almanya'nın yüzüne tükürdünüz. Almanya'yı ve Alman halkını son kertesine kadar sömürerek defolup gittiniz piçler. Sizin güruh ortaya çıkmadan önce kimsenin akıl ve hafsalasından geçemeyecek bir biçimde aşağıladınız bizi. Hiçbir bombardımanın yapamayacağını yaptınız. Cesur bile değildiniz. Almanya'da ya da Avusturya'da yetişmiş en iğrenç korkaklardınız siz. Kendi çıkarınız ve kendi çılgın iktidar şehvetiniz yüzünden milyonlarca insan öldürdünüz. Sonra bütün yükü bizim omuzlarımıza yıkarak defolup gittiniz. Ruslardan kaçtınız, savaşa devam etmeleri için ordu mensuplarını astınız, kurşunladınız. Sonra ortadan kaybolup suçunuzun hesabını ödemeyi bize bıraktınız. Yahudilere ve başkalarına yaptıklarınız unutulsa bile köpekler gibi kaçıp saklanmanız unutulmayacaktır. Yurtseverlikten söz ediyorsun ama daha bu kelimenin anlamını bile bilmiyorsun. Almanya için dövüşmüş, gerçekten dövüşmüş askerlerden söz ederken arkadaş demeye cüret etmeniz iğrenç bir ahlaksızlıktan başka bir şey olamaz. Açıkça hor gördüğün kuşağın genç bir kişisi olarak sana bir şey daha söyleyeceğim. Bugün erişmiş olduğumuz refahın sizle hiçbir ilişkisi yoktur. Bunu sağlayanların büyük çoğunluğu bütün gün çok ağır bir şekilde çalışan ve ömürlerinde kimseyi öldürmemiş olanlardır. Hala aramızda olan sizin gibi katillere gelince... Bizim kuşak sizin gibi çirkeflerin aramızda olmasından ise daha az bir refah düzeyinde yaşamaya razıdır. Bereket versin ki sen daha uzun süre aramızda olamayacaksın.
Roşman, beni öldürecek misin diye geveledi.
İşin gerçeği, öldürmeyeceğim.
Miller elini arkaya uzattı ve telefonu üstünde oturduğu masada yanına çekti. Gözleri Roşman'da, tabanca da ona dönüktü. Alıcıyı kaldırıp masanın üstünde kaydırdı ve numarayı çevirdi. Sonra alıcıyı eline aldı, Roşman'a, ''Ludwigsburg'da seninle biraz konuşmak isteyen birisi var.'' dedi. Alıcıyı kulağına götürdü, hiç ses yoktu. Alıcıyı yerine bıraktı, yeniden kulağına götürdü ve çevir sesini bekledi. Alıcıda ses seda yoktu.
Telefonu kestin mi diye sordu. Roşman olumsuz anlamda başını salladı. Eğer bağlantıyı kestinse şimdi burada bitiririm işini. Kesmedim, telefona elimi sürmedim bu sabah, doğru söylüyorum. Miller kırık meşe dalını ve yolun üstüne devrilmiş olan direği hatırladı. Hafifçe küfretti. Roşman belli belirsiz gülümsedi. Hat kopmuş olmalı dedi. Kasabaya gitmen gerekecek. Ne yapacaksın şimdi? Dediklerimi yapmazsan kurşunu sıkacağım. Rastladığı takdirde muhafızın bileklerine takmayı düşünmüş olduğu kelepçeyi cebinden çıkardı. Roşman'a attı. Ocağa yürü diye emrederek kendisi peşinden yürüdü. Ne yapacaksın? Seni ocağa kelepçeleyeceğim. Sonra kasabaya gidip telefon edeceğim. Roşman kelepçeleri ayaklarının dibine düşürdüğü sırada Miller ocağı çevreleyen demir süslemeleri inceliyordu. SS kelepçeleri almak için eğildi fakat kelepçelerin yerine ağır ocak demirini kaptı ve hırsla Miller'in dizlerine doğru salladı. Bu süre içinde gafil avlanmış olan muhabir tam zamanda geri sıçradı ve demir boşa giderek Roşman'ın dengesini bozdu. Miller öne doğru bir adım atarak tabancanın namlusu ile Roşman'ın başına vurdu ve hemen geri çekildi. Başına yediği darbeden korkmuş olan Roşman doğruldu. Miller kelepçelerden birini sağ elinin bileğine geçir dedi. Roşman söylenileni yaptı. Önündeki asma yaprağı süsü görüyor musun? Başının hizasında. Onun yanında öne doğru çıkan, sonra dönüp demir gövdeye birleşen bir dal var. Öbür kelepçeyi de ona geçir. Roşman ikinci kelepçeyi de söylenilen yere geçirdikten sonra Miller yürüyüp maşayı ve ocak demirini Roşman'ın erişemeyeceği bir uzaklığa itti. Tabancasının namlusunu Roşman'ın ceketine dayayarak onu korkudan sıçrattı. Sonra çevrede onun alıp pencereye fırlatabileceği ne varsa uzaklara iteledi. Dışarıda kopan telefon hattını ilgililere bildirmek görevini yerine getirip dönmüş olan Oscar dağ evine doğru pedal çeviriyordu. Evin önünde Jaguar'ı görünce şaşkınlıkla duraladı. Çünkü ev sahibi o yola çıkmadan önce kimseyi beklemediğini kesin olarak söylemişti. Oscar bisikleti evin kenarına dayayarak sessizce ön kapıdan içeri girdi. Çalışma odasının ses geçirmeyen kapısından dışarı hiç gürültü sızmadığı için kararsız bir halde durdu. İçeridekiler de onun geldiğini duymamışlardı. Miller çevresine son bir kez daha baktı. Tatmin olmuştu. Dik dik kendisine bakan Roşman'a, ''Ocak demiriyle bana vurman hiçbir şey kazandırmazdı sana.'' dedi. ''Saat şimdi 11. Senin hakkındaki delillerin bulunduğu dosyayı saat 12'ye kadar dönmediğim ya da telefon etmediğim takdirde ilgili yere gönderilmek üzere postaya vermesi için yardımcıma bırakmıştım. Şimdi durum uygun olduğuna göre telefon etmek için kasabaya gidiyorum. 20 dakika sonra döneceğim. Bir demir desteresi bile 20 dakikadan önce buradan kurtulamazsın. Ben döndükten yarım saat sonra da polis burada olacak. Miller konuşurken Roşman yeniden umutlandı. Durumu kurtarmak için son bir fırsat vardı. Eve dönecek olan Oscar Miller'i sağ olarak ele geçirirse muhabir kasabadaki kendi emirlerinde olan bir telefondan konuşmaya mecbur edilebilir ve evrakın postaya verilmesi önlenebilirdi. Başı hizasındaki ocak rafının üstünde duran saate baktı. 11'e 20 vardı. Miller oda kapısını açıp dışarı çıktığı sırada devrik yakalı pulover giymiş, kendisinden bir baş yüksek boyda bir adamın göğsüyle karşılaştı. Ocağın yandaki yerinde Roşman da Oscar'ı görmüştü. ''Yakala onu!'' diye bağırdı. Miller odaya geriledi ve cebine sokmakta olduğu tabancasını çıkardı. Fakat geç kalmıştı. Oscar sol elinin tersiyle tabancayı vurup yere düşürdü. Aynı anda da ev sahibinin haykırışını ''Parçala onu!'' diye anlamış olduğu için sağ yumruğunu bütün gücüyle Miller'in çenesine indirdi. Muhabir 85 kilo ağırlığındaydı. Fakat yediği yumruk onun ayaklarını yerden kesmiş ve geriye doğru fırlatmıştı. Miller'in ayağı alçak bir gazete rafına takılmış, düşerken de başını maun kitaplığın köşesine çarpmıştı. Bez bir bebek gibi örselenen Miller halının üstüne yıkıldı ve bir yanına devrilip kaldı. Kısa bir sessizlik oldu. Oscar ocağı çevreleyen demir süslemeye kelepçelenmiş ev sahibine, Roşman da başının arkasından yere kan sızan Miller'in hareketsiz yüzüne bakıyordu. Birden durumu kavrayınca ''Ne yaptın budala?'' diye bağırdı. Oscar şaşkın şaşkın kendisine bakınca da ekledi. ''Buraya gel.'' Dev yuvarlanır gibi odaya girdi ve buyruk bekledi. Roşman hızla düşündü sonra ''Kurtar beni şu kelepçelerden.'' dedi. ''Ocak demirini dene.'' Fakat ocağın demir süslemeleri ele aldıkları işin uzun ömürlü olmasını amaç edinen ustalar zamanında yapılmıştı. Oscar'ın gayretleri ocak demirinin bükülmesi, maşanın da kıvrılması ile son buldu. Roşman Oscar'a Miller'i işaret ederek ''Getir onu buraya.'' dedi.
Oscar'ın koltuk altlarından tutup kaldırdığı muhabirin göz kapaklarını kaldırıp gözlerine baktı. Nabzını tuttu.
''Yaşıyor ama kötü.'' dedi. ''Bir saat içinde bir doktor getirmek gerek. Bana bir kalemle kağıt ver.''
Sol eliyle kağıda iki telefon numarası yazdı. Bu arada Oscar da merdiven altındaki takım kutusundan bir demir desteresi getirdi. Rojman telefon numaralarını yazdığı kağıdı ona verdi.
''Son hızla kasabaya git. Nürnberg'deki bu numarayı telefon et. Karşına çıkacak adama burada olanları anlat. Sonra bu numaraya telefon et ve hemen doktoru al buraya getir. Anladın değil mi? Doktora işin acele olduğunu söyle. Çabuk ol şimdi.''
Oscar koşarak odadan çıkarken Rochman bir daha saate baktı. 11'e 10 vardı. Eğer Oscar saat 11'de kasabada olur, doktor da 12'ye 10 kala eve gelebilirse, Miller'e telefon ettirip yardımcısının harekete geçmesini önleyebilirlerdi. Doktor 12'de bile gelse gene bir şeyler yapmak mümkündü. Rochman demir desteresiyle hızlı hızlı kelepçeleri kesmeye başladı. Oscar evden çıkınca bisikletini kavradı. Sonra durup Jaguar'a baktı. Arabanın yanına gidip şoför mahallindeki camdan içeri bir göz attı. Kontak anahtarı yerindeydi. Patron ona çabuk olmasını söylemişti. Bisikleti yere bırakarak direksiyonun başına geçti. Motoru ateşledi, çakılları etrafa fırlatarak geniş bir kavis çizip ön avludan yola çıktı. Vitesi 3'e geçirmiş ve büyük bir hızla kaygan yolda ilerlemeye başlamıştı ki yolun üstünde yatan karla kaplı direğe çarptı. Rochman hala kelepçeleri birbirine bağlayan zinciri kesmeye çalışıyordu ki çam ormanındaki büyük gürültüyü duydu ve durdu. Kendini zorlayarak yana uzandı ve kapı gibi açılan uzun pencereden baktı. Araba ve yol görünmemekle birlikte göğe yükselen ince bir duman ona otomobilin bir patlamayla harap olduğunu anlatmaya yetti. Miller'in icabına bakılacağı konusunda kendisine verilen teminatı hatırladı. Fakat Miller bir iki adım ötesinde yatıyordu. Muhafızı ölmüştü muhakkak. Durumu düzeltmek için bir umut kalmadan zaman hızla ilerliyordu. Başını demir süslemenin soğuk madenine dayayarak gözlerini yumdu. Hafifçe... ''Her şey bitti.'' diye mırıldandı. Dakikalar geçtikten sonra kelepçe zincirini kesme işlemini sürdürdü. Aradan bir saat geçmişti ki artık iyice körleşmiş olan demir desteresi, özel suretle sertleştirilmiş askeri kelepçenin zincirini ikiye böldü. Rochman sağ elinin bileğinde tek bir kelepçe bileziğiyle serbest kaldığı zaman saat 12'yi vurdu. Eğer zamanı olsaydı halının üstünde yatan adama bir tekme atmak için dururdu. Fakat çok acelesi vardı. Duvardaki kasadan bir pasaport ve yüksek kıymetli yeni kalın para desteleri çıkardı. 20 dakika sonra bunlar ve bir el çantasında bir iki giyim eşyasıyla bisikletin üstünde yola çıktı. Jaguar'ın parçalanmış hurdası ve karın üstünde yüzü koyun yatan dumanı üstündeki cesedin açığından dolanıp kavrulmuş ve kırılmış çamları geride bırakarak kasabaya doğru uzaklaştı. Kasabada bir taksi çağırdı. Şoföre kendisini Frankfurt Havaalanı'na götürmesini söyledi. Alan danışmasına giderek, ''Arjantin'e ilk uçak saat kaçta?'' diye sordu. ''Eğer bir saat içinde varsa tercih edilir. Yoksa...''